Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. İyi haftalar olsun hepimize. En azından bitirdiğimizden daha iyi bir hafta olsun. Yayını paylaşarak başlayalım yeni haftanın ilk yayınına. Siz oradan paylaşın, ben de Twitter üzerinden paylaşayım. Herkesi çağırayım ve oturup konuşalım bakalım yeni hafta ne getirecek, ne götürecek? Pazar günü çıkan teklinin içinde neler var? Bizim konuşmamız gerekenler neler? Son dönemde benim çok dikkatimi çekiyor, sizi de daha önce uyardım ama artık daha gözle görünür oldular. Çok daha fazla ortadalar. Fethullahçıların tekrar harekete geçmelerinin manasını sosyal medyada çok daha görünür haldeler. Sizler de fark ediyorsunuz eminim. Hatta içlerinden bazı yüzsüzler, Tuncay Öpçin, herhalde bir özür borçlusunuz falan gibi aşağılık bir mesaj atmış. Onu gördüm. Hakikaten bu insanlardaki yüzsüzlük asla bitmiyor ama bugün hepsini konuşacağız bunların. Neden böyle bir şey yaşanıyor? Bir yandan Ayasofya üzerinden yeni bir tartışma daha devam ediyor. Hadsizin, çapsızın, onursuzun teki bu ülkenin kurucusu üzerinde. Çok ağır sözlerle üstelik. Aklı sıra insanların hiçbir şey söyleyemeyeceğini düşünerek, Kur'an'ın bir emrinden hareket ederek hesapça kendi kafasında bu ülkenin kurucusuna laf sokuyor. Yüzyılın çapsızlarından bir tanesi ama şaşırtıcı değil. Bütün bunları tek tek konuşacağız ve elbette bunun içinde neden biz bunu yaşıyoruz'un mantığını oturtmaya çalışacağız biraz. Çünkü üst üste o kadar çok yalan söyleniyor ve artık yalan o kadar sıradan bir hale geldi ki bugün size yayının ikinci bölümünde göstereceğim. Hatta ilk bölümde de bir parça bahsedeceğiz. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki bir haberden hareketle bu ülkede başbakanlık yapmış bir adamın gözümüzün içine baka baka yalanını ispat edecek mesela. O haber, o haberin içinden çıkan ayrıntılar. Binali Yıldırım'ın oğlunun Venezuela'ya gitmesiyle ilgili olarak söylediği, benim oğlum oraya gitti. Üstelik organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in söylediği gibi Ocak-Şubat aylarında değil, bir önceki Aralık'ta gitti. Maske ve temizlik kiti götürmüştü oraya. Hatırlıyor musunuz, böyle demişti. Bunun yalan olduğu ortaya çıktı. Üstelik Venezuela hükümetinin resmi raporlarıyla yalanlandı. Çünkü öyle bir o dönem içinde böyle bir giriş yok ülkeye. Yani yalan olduğundan biz eminim hepimiz, adımız kadar emindik. Hiçbirinizin bundan bir şüphesi yoktu ama artık yalan bu insanlar için ne kadar sıradan bir hale gelmiş. Sadece onu görün istiyorum. Onu anlayın, yaşayın, kafanızın bir yerinde bulunsun istiyorum. Ve şimdi ortaya çıkan, pazar sabah saat 7.30'da son tekliyle birlikte, Sedat Peker'in son teklisiyle birlikte ortaya çıkan ikinci bir rezalet boyutu ki bundan sonra daha çok gidecek. Biraz da elbette onun üzerinde konuşacağız ve şu öngörüyle söyleyeceğim. Sedat Peker kendini artık uluslararası bir koruma arıyor. Çok net bu. Yani Türkiye'de çıkacak bir kırmızı bülten, yayın arasında sürekli mesajlar gelmişti. Neden bu adamı hala almıyorlar? Neden mesela YouTube kapatılmıyor? Ya kardeşim, şu anda yaşanan hikaye sadece Türkiye ile alakalı değil. Türkiye'nin artık uluslararası boyutta da sıkıntıya gireceği, Erdoğan'ın uluslararası ceza mahkemesine kadar gidebilecek bir süreç yaşayabileceği yepyeni bir kapıya aralıyor. Çünkü burada söylenen, hani o Suriye'ye yollanan silahlar hikayesi var ya, bakın onlar üzerinde de konuşacağız. Sedat Peker'in yalanları üzerinden konuşacağız. Çok demokrat gibi görünüyor şu anda. Yo, ben size sözleriyle, ben arşiv taramamı yaptım hafta sonu, sağlam çalıştım ben. O arşiv taramasıyla size söyleyeceğim. Hani diyordu ya, ben bu ülkenin akademisyenlerine hiçbir şey demedim. Yerden göğe kadar yalan söylüyor. Üstelik bugün çok önemli bir insanın ölüm yıl dönümü. 10 yıl önce bugün bu ülkenin ağacına, toprağına, deresine sahip çıkmak için yapılan bir mitingde taş atıyor yalanıyla, üzerine birçok suç atılan ve ardından aldığı biber gazıyla ölüme koşan, ölüme giden bir öğretmenin, bir emekli öğretmenin, Metin Lokumcu'nun yıl dönümü. Ölümünün yıl dönümü. Bu yayın Metin Lokumcu'nun aziz hatırasına adanmıştır. Önce bunu söyleyelim. Yayının sonunda onu konuşuruz tekrar. Ama bu yalanlarla birlikte mesela Sedat Peker'in kendi adamlarıyla birlikte nasıl bir tezgahın içinde olduğunu da konuşacağız. Üstelik bunu iktidar medyasının içinden, çok sevdiğim, çok değerli gazeteci bir arkadaşımın onun uyandırmasıyla, benim mümkün değil bunu görebilmem. Çünkü şu kadar koşturmanın arasında ben onu okuyamazdım. Bugün Yeni Şafak'ın manşetinde nasıl bir çuvallama olduğunu anlatacağım size ve çok güleceksiniz. Bir İnsan grubu yalanı nasıl bu kadar rahat söyler? Kendi görmek göstermek istediğini nasıl sokuşturur insanlara, bunu konuşacağız. Pazar günü Sedat Peker yayınladığı yeni teklisinde bir iddia gündeme getirdi. Aslında iddia değil bu, hikaye hepimizin bildiği bir şey. Üstelik Türkiye'de bunun üzerinden darbe tezgahına kadar giden bir süreç yaşanmış. Eski iktidar ortakları yani cemaatle Adalet ve Kalkınma Partisi ayrışmayı buradan görmüş, ihanetin buradan başladığını söylemişlerdi. Hikayeyi hatırlıyorsunuz MİT tırları haberiyle birlikte, yani Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait tırlarla Suriye'deki Özgür Suriye Ordusu adı altında örgütlenmiş olan, ama burada o yayınlar sırasında size defalarca anlattım, alakası yok. Yani Suriye'deki pek çok çapulcu grubu da bir araya getiren, El Nusracıları da bir araya getiren, şiddet tetiş yanlısı grupları da bir araya getiren bir örgütlenmenin içinde Türkiye'den silah sağlandığı yönünde Can Dündar'ın Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni olduğu dönemde yapılan bir haber. Bu haberin ardından yaşananları, yani sadece Can'ın değil, aynı zamanda Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün de birlikte yargılandığı, sonra dosyalarının ayrıldığı, sonra Can Dündar'ın yurt dışına çıkıp orada yaşamak zorunda bırakıldığı süreci hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Sedat Peker bunu doğruladı. Dedi ki evet, ben yolladım. Bakın, bu insanlar o kadar rahat yalan söylüyorlar ki, aynı dönem içinde Can Dündar'a vatan hainisin diye mesaj attığı ortaya çıktı. Orada giden silahlarla ilgili yaptığı haberle alakalı olarak. Ya bir kere haber doğrulandı. Şu anda medyanın, hani cemaatçiler diyor ya, Tuncay Öpçin denilen garip, tuhaf herif çıkıp bir özür borçlusunuz diye. Sizin yaptığınız aşağılık tavrı bu ülkeye hiç kimse yapmadı. Hiç kimse. Eski ortağınızla tek başınıza her türlü pisliği yarattınız bu ülkeye. Ama en çok bu yaşandı işte. Biz şimdi artık aklanan bir medyadan mı bahsedeceğiz? Yoksa sadece yalan bir haberin üzerinden, yani haberin kendi doğru da haberin yalanlaması üzerinden yıkılan, dökülen bir medyadan mı söz edeceğiz? Tartışma bu. Şu anda mesela hani üzerine milyonlarca lira para akıtılan, burada Konya yolunun üzerinde devasa bir bina yapılan, verilen Kainat İletişim Başkanlığı mesela çıkıp iki cümle söyleyebilecek mi? Evet ya, doğru bu haberler diye. Çünkü artık Sedat Peker'in de hiçbir şey yoksa bile bu yalan haber üzerinden devleti yıkmakla ilgili olarak yargılanması gerekiyor. Niye? Can Dündar'ı onu yaptınız. Hukuk değişmedi herhalde o günden bugüne, değil mi? Yani benim hatırladığım kadarıyla Türk Ceza Kanunu içinde, CMK içinde herhangi bir değişiklik olmadı bununla ilgili olarak. O zaman onu da yargılayacaksınız. Ama yargılamak üzere elinizi uzattığınız anda bambaşka bir durum yaşanacak artık. Çünkü biliyorsunuz burada, yani yapmadık, onun videosu üzerinden konuşmadık. Koca koca kerli ferli insanlar çıkıp üstelik 3-5 tane daha izleyici toplamak adına videolarının başlığını kullanarak, yani işte Sedat Peker'in 8. videosu diye yayın yapan insanlar var. İnsan utanır bir parçaya. Gerçekten utanır. Ama şu söylediği son derece önemli. Çünkü ikinci kez burada bir ikrar görüyoruz biz. Hani hukuki terimle. Yani kabullenme, suçu kabullenme görüyoruz. İlkini de hatırlayacaksınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde adada işlenen cinayetle ilgili olarak kardeşinin bu sürece dahil olduğunu söylemiş ve orada Korkut Eken'e adres göstermişti. İkinci kez MİT tırları soruşturmasının içinde evet, Mitsubishi'lerle ben yolladım o silahları dedi. Hatta ikinci bir aşamaya geçip diyor ki benim Mitsubishi'lerimin arkasına başka araçlar takıldı. Yani kimlerin yolladığını da bilmiyorum diyor. O zaman şimdi şunu sormak boynumuzun borcu değil mi bizim? O dönemde Suriye'ye gönderilen silahların ne kadar geri alındı, ne kadar orada kaldı? İki, o sorular içinde şu çok daha önemli ve değerli bana kalırsa. Oradaki o grupların içinde mesela yollanan silahlarla birlikte Suriye tarafından yakalanan oradaki El Nusracılar mesela. Onlar ele geçtikten sonra o silahlar ne oldu? Mesela o silahların tamamı gerçekten oraya gitti mi? Tuğrul Türkeş'i bulun sorun. Çünkü diyordu yani CNN Türk ekranlarında katıldığı programda. Vallahi de, billahi de, tallahi de. Ne kadar ilginç değil mi? Yemin ne kadar benziyor Sedat Peker'le. Neyse, bu küçük bir ayrıntı. O silahlar bayır bucak Türkmenlerine gitmiyordu. Doğru mu? Üzerinden yaşananları hatırlıyoruz. Bir anda bir karmaşa, Tuğrul Türkeş'in bir gece içinde karar değiştirmesi, hakkında çıkan milyonlarca söylenti, Ankara içindeki çok normaldir bunlar. Siyaset kazanı kaynarken bir yandan da içinde epeyce bir pislik karıştırılır. Ama bununla birlikte bir anda Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yanlaması, başbakan yardımcılığına kadar giden süreç. Bunu biliyorsunuz. Ama bunun içinde şimdi Sedat Peker'in söyledikleriyle birlikte artık uluslararası bir suçtan bahsediyoruz. Çünkü Suriye'de yaşananlarla ilgili olarak yeniden göreve gelen Beşar Esad da dahil olmak üzere bu yaşananlarla ilgili olarak uluslararası mahkemelere çağrıda bulunabilir artık. Yani benim ülkemde bu karmaşayı yaratmak için siz bu ülkeye silah soktunuz diyebilir mesela. Yani şunu söyleyebilir, Suriye'deki iç savaşı siz kışkırttınız diyebilir. Bununla ilgili kanıtlar koyabilir ortaya. Mesela ortaya dökülen bir takım silah örnekleriyle, bombalarla, füzelerle, roketlerle her neyse bunlarla birlikte çok canımızı sıkabilir bizim. Ve burada Sedat Peker'in söylediği artık sadece bu anlamı taşımalı hepimiz için. Uluslararası yardım talep ediyoruz artık. Yani Türkiye'ye dönüş biletim sendin, sülü yaktın bizi diyor ya bu ülkenin İçişleri Bakanı'na. Artık bu ülkeden bir beklentisi yok. Ama uluslararası camiadan çok ciddi beklentisi var ve onlara gel gel atıyor. Diyor ki benim elimde Suriye'ye ilişkin inanamayacağınız kadar çok malzeme var. Ayrıca daha önce hani o arkadaki kağıdın üzerine yazdığım İran'la ilgili belgeler var. Bu gelgelle birlikte artık uluslararası kamuoyunu da davet ediyor. Şimdi uluslararası kamuoyu demişken bu sabah Yeni Şafak gazetesinde acayip bir haber var. Gerçekten acayip, yani lafın gelişi söylemiyorum bunu. Çünkü Yeni Şafak gazetesi yaptığı haberle birlikte Michael Rubin'in 2016 yılında yazdığı bir yazıdan hareketle diyor ki 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde bu insanlar Michael Rubin'in yazdıklarıyla Sedat Peker'den zaten medet umuyorlardı. Ve diyor ki Sedat Peker'den medet ummakla birlikte darbeyi onun üzerinden tezgahladılar. Yani bunu okuduktan sonra ben size kalıbımı basarak söylüyorum. Pazar günü gelecek yeni tekli de bu haber olacak. Yazın bunu bir yere. Çünkü en basitinden şunu söyleyecek Sedat Peker. Ulan kafa mı yapıyorsunuz? Siz değil miydiniz darbe karşıtı olarak sokağa çıktığım için beni kutlayan? Kafa mı yapıyorsunuz siz? En azından bunu söyleyecek değil mi? Ama benim çok eski, yani 30 senelik neredeyse gazeteci arkadaşım Devrim Gürkan, işi bu, bununla ilgileniyor. Sabah bir mesaj attı ve dedi ki, ya yalan söylüyor bunlar. Yalan söylüyorlar çünkü haberin içinde anlatılan hikaye o değil ki. Haberin içinden hesapça bir cümleyi çekmişler ama onu da becererek çekmemişler. Çünkü orijinal yazıda burada Erdoğan'la ilgili olarak darbe tezgahını bırak, Peker yöntemiyle rakiplerini elimine ediyor ifadesi var. Şimdi Devrim yazıyı yolladıktan sonra ben de okudum, oturdum. Yani Michael Rubin'in kendi yazısını, blogu üzerindeki yazısını, Türkiye'deki politik şiddetin bir sonraki aşaması yazının başlığı. 12 Ekim 2016'da yazmış. Türkiye'de politik şiddetin bir sonraki aşaması. Bundan bahsediyor. Ne yapılır diye. Bir kere diyor ki yazının içinde, ya 15 Temmuz darbesi zaten öngörülebilir bir darbeydi. Çünkü diyor siz beraber yürürken cemaatle bu işi yaparken artık gücün kontrolünü çıkarttığınız ve birlikte yürümekten vazgeçtiğiniz döneme girmiştiniz. Bunun geldiği görülüyordu. Ve diyor Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı da dahil olmak üzere. Hatta diyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üst düzey isimleri de dahil olmak üzere herkes biliyordu bunu diyor. Herkes biliyordu. Yani Yeni Şafak kullanıyor ya bunu. Yazsana lan bunu da. Yalancılık artık o kadar ruha sinmiş durumda ki bitmiyor. Diyor ki bütün bunlarla birlikte Türkiye'nin en güçlü mafya örgütlenmelerinden bir tanesi ve burada diyor Sedat Peker eliyle rakiplerinin ortadan kaldırılması yöntemini seçti Erdoğan kendi elini kirletmeden diyor. Lan yazsana. Yaz bunu. Çünkü kullandığın raporun içinden bunun çıkmayacağını düşünecek kadar aptalsın. Türkiye'de hiç mi İngilizce bilen yok ya? Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Hani iki cümle çekeceğim ben içinden. Ve o iki cümleyi yazdıktan sonra buradaki başlığı çakacağım. Diyeceğim ki Erdoğan'a karşı Peker üzerinden darbe kurguladılar. Hayır, yazıda anlattığı o değil. Öyle bir şey anlatmıyor. Ve üstelik bu yazıyı ortaya çıkartan sensin. Artık müsebbibi sensin bu yazının. Yeni Şafak gazetesine kim bastıysa bu yazıyı, bu saatten sonra Erdoğan'ın karşısına çıkan aptal da odur. İntikam ondan alınacak. Çünkü bu yazıdan şu ana kadar hani biri dürtmese Michael Rubin'in böyle bir yazısı olduğunu biri şu gündemin içinde hatırlayıp ortalığa çıkartır mıydı? İmkanı yok. Salağın teki yazdı ve burada bu çıkarttığı yazıyla birlikte yazının içinde neler geçiyor ya? Yani Mehmet Ağar'la burada iç içe geçmiş, harmanlaşmış diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Harmanlaşmış bir ilişkiden bahsediyor. Hani bunu hangi gerizekalı çıkarttıysa tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Çok işe yarar bir şey yaptınız. Ve bu Anadolu Ajansı'nın haberi gibi değil. Bu gazeteyi bastığınız için hani takvim okurken dalga geçiyorum ya, bastık ulan biz bunu değil mi? Geri alamayız diye. Bunu geri alamazsınız. Artık bu nüsha herkesin elinde. Ve siz herkesin içinde bunu getirdiniz, koydunuz şu anda. Yalan söyleyerek koydunuz üstelik. Yazının içinde Mehmet Ağar'ı, Sedat Peker'i, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı, iç içe girmiş ilişkileri, mafyatik yapılanmayı hepsini tek tek açıklıyorsunuz. Hepsini ve kendiniz söylüyorsunuz. Burada yazının içinde mesela 1996'ya Susurluk skandalında öyle bir atıf var ki akıllara seza, akıllara seza ne olduğunu her şeyi takır takır anlatıyor. Ve yazının içinde kullandığı bir takım ifadelerle hani buradan artık bir şey çıkmaz diyor. Yazının son bölümünde diyor ki padişah olduğuna, sultan olduğuna inanabilir. Ama aslında şu anda kendisi çoktan bitik bir adam. 2016 yılında yazıyor. Şimdi sen bu yazıyı koyuyorsun ortaya. 2016 yılının Ekim'inde. Darbe girişimi yaşamış Türkiye 15 Temmuz'da. Tamam. Arkasından anlatılanlar bugüne bizi getiren süreç ve Yeni Şafak gazetesi basıyor. Bu bize ne gösteriyor biliyor musunuz? Şu anda iktidar gerçekten kafası kesik tavuk gibi sağa sola saldırıyor. Kafa artık yok. Gerçekten beyin yok. Şu anda beyin yok. Yani ben size uzun süre önce 3 ay oldu neredeyse kontrolü tamamen kaybetti dedim ya. Şu anda yaşanan bu işte. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısı var. Ne yapılacak o bakanlar kurulu toplantısında? 1 Haziran normalleşme tedbirleri değil mi? Bakın bu hafta o bakanlar kurulu toplantısının ardından aklınıza ne geliyorsa bekleyin. Yani size aşı müjdesi verilebilir, evinizden petrol çıkabilir ya. Boşver Türkiye'nin sağını solunu. Evinizden petrol çıkabilir. Size şirin görünmek üzere Ayasofya Camii'nin imamı görevden alınabilir tekrar. Aklınıza ne gelirse. Ama şunu da unutmayın, o bakanlar kurulu toplantısında mesela Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı ile Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı karşı karşıya gelecek. Daha üzerinden kaç gün geçti ya İçişleri Bakanı'nın biz topluyoruz alıyoruz bu adamları ama hukuk serbest bırakıyor demesin. He? İçerideki kavga net yaşanmıyor mu o bakanlar kurulu toplantısında gündeme gelmeyecek mi? Her şey derdüstü muradüstü mü yaşanıyor zannediyorsunuz? Alakası yok. Alakası yok. Erdoğan bir toplantıya girecek. Herkes böyle ilkokul iki çocuğu gibi susacak. Erdoğan ses. Bunları geçin. Bunlar bitti artık. Bunlar bitti. Bunlar hikaye. Çünkü şu anda herkes kendini yırtma, bir şekilde kurtarma telaşında. Bu yaşananlar onlar. Ya sizin aklınız alıyor mu? Bir milletvekilinin. Üstelik partiye 2015 yılında taşındıktan sonra yerel yönetim sorumluluğu gibi en ağır görevin verilerek teşkilata ısındırılması, ardından neredeyse genel başkan rotasına sokulmasıyla gündeme gelmiş Süleyman Soylu'ya birinin kafa tutup sıkıysa al diyebileceğinden. İnanır mıydınız böyle bir şey? Ama biz burada konuştuk. Şu anda içerideki güç mücadelesi artık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin güç mücadelesi değil. Erdoğan kaybettikten sonra bu partiden artık hiçbir şey olmaz. Hiçbir cacık olmaz. Bu birliktelik sadece bir şirket beraberliği. Bakın kopan insanlara bakın. Arkadan söylenenleri. 2016'dan bahsettim de demin. Mesela hiç unutulmaması gereken bir dönem var orada. Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı dönemi. Herhalde bize anlatacak bir şeyleriniz vardır değil mi Ahmet Bey? Sağda solda efelenmek. Mesela Ayasofya üzerinden mesaj vermek kadar. Değil mi anlatacak bir şeyleriniz vardır o döneme ilişkin? Beyaz gömlek giymekle beyaz olunmuyor. Ak olunmuyor Ahmet Bey. Partililere giydirdiğiniz zaman da olmuyor. Mesela bizimle paylaşacağınız o dönemki Kürt politikasına ilişkin ben bir şeyler merak ediyorum mesela. Ciddi söylüyorum. Sanırım vardır değil mi anlatacaklarınız? Sizi bir araya getiren, sizi, bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden çıkanları, cemaatçileri, bizatihi AKP'lileri bir araya getiren tek şey var. Sadece ve bugün onun da yıl dönümü. Gezi karşıtlığı bu. Çünkü insanların sizden bağımsız hareket etmesinden hoşlanmıyorsunuz. Sizin kafanızdaki ifade, Ayasofya'nın imamının o çirkin cümleleri gibi sadece herkes sizin yetkiniz altında bulunsun. Bu kadar. Ve o gün, bundan 8 sene önce insanların benim hayatıma karışma, zaten karışamazsın da dediği gün var ya, işte o gün sizi ortaklaştıran tek gündü ve asla ayrılmayacağınız tek gün. Bugün de üzerinde ortaklaşabileceğiniz tek gün o. Yani sizi bir araya getiren şey var ya, bizim sizlerle ebediyen ayrılma gerekçemiz. Siz çünkü insanların üzerindeki baskıdan hoşlanıyorsunuz. Siz insanlar soru sormasın istiyorsunuz. İnsanlar konuşmasın istiyorsunuz. Ve bugün bu camiayı, bu dünyayı getirdiğiniz yer var ya, sizin kendi dünyanızı. Yok ettiğiniz medyanın etkisi. Bakın bu salakları siz getirdiniz. Açıkça söylüyorum, salak bunlar. Düz salak. Kimse büyük komplo falan aramasın. Lütfen rica ediyorum. Yani öyle pelikancılar geldi, Yeni Şafak'tan girdi. Geç bunları. Bu düpedüz aptallık. Daha ötesi yok. Bugün konuşulacak bu. Bakanlar Kurulu'nda da konuşulacak. Göreceksiniz. O gazete ortaya atılacak. Ve Erdoğan diyecek ki hangi gerizekalı yaptı bunu? Şimdi siz ne diyeceksiniz? Medyayı siz bu hale getirdiniz. Kalmadı ki konuşacak insan. Konuşturmadınız. İçişleri Bakanınız yıllar sonra, belki 8-9 sene sonra bir bakan, kendisine ikna olmayan gazetecilerin de olduğu bir ortamın içine çıktı. Tek çare olarak safsata abuk sabuk konuşmayı tercih etti. Çünkü konuşabilecek bir şey yok ki. Söylenen her şey yalan. Bütün cümleler yalan. Bir tane doğru yok içinde. Medyayı siz bu hale getirdiniz. Ve içinde o kadar aptal doldurdunuz ki içine. Bakın yapabildikleri en fazla bu. Bırakın insanların gazetecilik refleksinin olup olmadığını, insanların yabancı dil bilip bilmediğini bile sorgulamıyorlar. Ve şu salaklığı gündeme getirdikten sonra bugün devamında bunların konuşulmasına izin veriyorlar. Anadolu Ajansı haberi yok etti Sedat Peker'e verilen koruma haberini. Sonra bir daha koydular. Ortada şu anda son durumu nedir? Var mı yok mu? İnanın bilmiyorum. Ama ajansı bu kadar rezil hale getiren çakal da dahil olmak üzere. Mesela o da sosyal medyadan dün mesaj yayınlıyordu. Bir kere olsun şu cemaatçilerin, FETÖ'cülerin yanında olmadığım için Allah'ıma şükrediyorum falan diye. Cemaatçilerin oraya dolma gerekçesi ne? Ha? Seçimlerde, 2015 seçimlerinde, 7 Haziran seçimlerinden sonra Anadolu Ajansı'nı getirip elinle teslim etme gerekçen ne? Kime teslim ettin o zaman sen? Ya her söylediği yalan olur mu bir grubun? Olur kardeşim. Olur. Oluyor işte, yani görüyoruz. Bizim derdimiz bu olmamalı. Bunu konuşmamalıyız biz. Bizim şu çıkan öfkeyle birlikte, anlatılan sürekli öfkeyle birlikte aslında yapılmaya çalışılanı düşünmemiz gerekiyor sadece. Çünkü bu insanları ortaklaştıran, demin konuştuk yani, bu insanları ortak halde bir araya getiren hikaye, bizim ebediyen onlarla asla bir araya gelemeyeceğimizi gösteren hikaye. Hiçbir şekilde olmayacak. Olmayacak, olamayacak, olma şansı sıfır bile değil. Ama o kadar ağır bir yüzsüzlük yaşıyoruz ki. Ya bakın, bu ülkede 2 ay önce bir bakan yolsuzluk yaptı. Yolsuzluk tanımını ben koymuyorum. Birleşmiş Milletler'in resmi tanımı içinde yolsuzluk yaptı bir bakan. Kendi bakanlığına, kendi şirketlerine üstelik fahiş fiyatla mal sattı. 2 aydır hiçbir şey olmadı ya. Hiçbir şey olmadı. Bu ülkenin savcıları hala bununla uğraşıyor. Yayının başlığındaki şu müsilaj hikayesini biliyorsunuz. Biz zaman zaman çok abuk sabuk kavramlar öğrenmek zorunda kalan bir milletiz. Gerçekten bu bizim kadersizliğimiz. Çok katılıyorum size. Gerçekten kadersizlik bu. Yani dünyanın herhangi bir yerinde insanlar müsilaj kelimesinin karşılığını, deniz salyası olduğunu, bunun oluşumunu, her deniz canlısının, deniz altında yaşayan işte o bitkilerin tamamının müsilajın üretimine bir şekilde katkıda bulunduğunu falan öğrenmek, bilmek zorunda değil. Biz mecburuz. Çünkü biz bu ülkenin ağacını, doğasını, çiçeğini kendimiz korumak zorundayız. Çünkü bu ülkede devleti yönetenler sevmiyor, hoşlanmıyor bunlardan. Onlar Salda Gölü'ne abuk sabuk şeyler yapma telaşındalar hala. İçine nasıl ederiz diye düşünüyorlar. Dağını, taşını, toprağını nasıl satarız? Taş ocağı yaparak Rize'nin İkizderesi'ni nasıl yok ederiz diye düşünüyorlar onlar. Onların telaşı bu. Ve bütün bunlar yapılırken sürekli olarak yalan söyleyen insanlar ortaya çıkıyor. Ve onlar anlattıklarının içinde bize diyorlar ki mesela, ben onu yapmadım, ben bunu yapmadım, benim söylediğim o değildi, benim söylediğim bu değildi. Çok, o kadar çok mesaj geldi ki bununla ilgili olarak. Dün Ruşen'le Ahmet Çık bir yayın yaptılar. Bu yeni 8. video ile ilgili. Orada Ahmet Çık bir cümle kullandı. Dikkatinizi çektim bilmiyorum. Yani ben de söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Doğrusunu isterseniz hani bugünkü yayını hazırlıyordum ama onun üzerine tekrar söyleyip söylememek konusunda bir parça tedirgin oldum. Çok sevdiğim arkadaşlarım, kardeşlerim var. Onlara sordum. Dediler ki söyle. Söyle, ikisinin arasında fark var çünkü. Ahmet orada konuşurken dedi ki şu anda çok ciddi bir çekişme var ve bu ülkenin askerinin, polisinin tamamının AKP'li olduğunu düşünenler yanılıyorlar. Çünkü burada ortaya çıkan şu birçok ihbarın polisin de askerin de içinde olan vatansever insanlardan geldiğini biliyorum çünkü bana yolluyorlar. Ben ilkini 2 sene önce almak olmak üzere, 2 sene önce tabii pandemi başlamamıştı. Hatta o yılın yazıydı. Olmak üzere polis özel harekattan, emniyet genel müdürlüğünden, emniyetin pek çok başka biriminden pek çok mail alıyorum. Ve bunların çoğu ihbar niteliğinde. Çoğu. Araştırabileceklerimi ben araştırıyorum. Üzerine gidebileceklerimi ben giderek bakmaya çalışıyorum. Ama şunu bilin ki bu ülkenin askeri de polisi de hiç kimse bizler kadar bu ülkede yaşananları sorgulamaktan vazgeçmiyor. Ya hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Ama bizi yanıltan hikaye sürekli olarak söylenen yalanlar. Bakın bir suç örgütünün lideri çıkıp diyor ki kendi yayınladığı videoda çünkü kamuoyu içinde yükselen sempatisini kullanıyor burada. Diyor ki ulan tam buradan girersem insanlar da uyandı abuk sabuk konuşmaya da başladılar. Mesela Cyrano de Bergerac'ı bir yazar zannediyor. Olabilir. Ben çok okudum diyor. Yani sürekli sallıyor. Alakası yok. Birileri özet mi getiriyor? Bir yerden mi duyuyor? Radyo tiyatrosu mu izliyor? Neyse. Ama Edmond Ronstan'ı bilmiyor. O değil derdi. Ama mesela istemem eksik olsun tiradını. Mutlaka diyor dinleyin öyle bir kitabı. Ya bu bir kitap değil kardeşim. Cyrano'nun içindeki bir tirat. Arkadaşı Lebre ile konuşması. Ama önemli bir konuşma. Çünkü bir aydının nasıl olması gerektiğini, bir şairin nasıl olması gerektiğini anlatıyor orada. Ama benim derdim o değil. Benim derdim Sedat Peker'in söylediği yalan. Tıpkı Yeni Şafak gazetesinin yaptığı gibi o da yalanının ortaya çıkmayacağını düşünüyor. Ne olacak ya? Salla arada gider ya. Ada arada gider kardeşim. Önemli değil. Diyor yani ben bu ülkenin akademisyenlerine kanlarınızla duş alacağım demedim diye. Zannediyor ki gerçekten hepimiz gerizekalıyız biz. Hiçbirimizin kafası çalışmıyor. Bir tek onun çalışıyor ve korkudan herkes dilini yutmuş durumda bu ülkede. Yo. Ben size tam cümlesini okuyayım. Bakalım ne demiş siz görün. İmza attığınız bildiriyi önlerine alacak. Gerçek tehlikeli olanlar sizsiniz diyerek lüks yerlerdeki iş yerlerinize gelecekler. Bu ülkenin vatanseverlerini söylüyor. Diyor ya serden geçtileriyiz, delileriyiz falan diye. Ancak rahat olun sizleri çocuklarınızın ve eşlerinizin yanında öldürmeyecekler. Lütfediyor burada. İntikamlarını dahi Müslüman Türkiye'ye yakışır bir şekilde alacak ancak sizlerin kanlarıyla duş yapmayı da unutmayacaklardır. Neyle ilgiliymiş bu? İmzalanan bildiri. Barış bildirisi, Barış Akademisyenleri bildirisi. Yalan söylüyor ya. Ya Sedat Peker'e burada hak vermemek mümkün değil. Herkes rahat yalan söylediği için o da arada sallıyor. Bizi burada ilgilendiren ne olmalı biliyor musunuz? Şu vatanseverlik kavramı. Sadece bu. Vatan adı kullanılarak, din kullanılarak bu ülkede ne kadar çok yalan söylendiğinin göstergesi bu sadece. Hakikaten bu ülkede ne kadar rahat yalan söylendiğinin bir göstergesi bu. O kadar. Başka hiçbir şey değil. Çünkü buna baktığınız zaman salladığı yalanların tamamının bugün ayağına dolaştığını, bugünden sonra artık hareket kabiliyeti olmadığını gördüğü için o çok vatansever olan insan, hani geçmişte Türkiye'de pek çok aydını şikayet ettikleri gibi yurt dışına şikayet etmekte suçlanacak konumda şu anda. Hani diyor ya başımın üstünde yeri var vatanı şikayet. Bu ne? Gel gel attığın Suriye dosyası ne? İran dosyasına atıf ne? Bilerek yapıyorsun kardeşim bunu. Salak mıyız o kadar gerçekten? Ama bu ülkenin vatanını, ağacını, dağını, taşını, toprağını sevebilmek işte bu adamlarla olmuyor. Çünkü bu adamlar yalan söylüyorlar. Aralıksız yalan söylüyorlar. Çünkü çok iyi biliyorlar ki yalan söylemezlerse varlıklarını devam ettirme şansları yok. Gerçekten yok. Ama bu ülkede bu ülkeyi ya da vatanın kalanını sevebilmek böyle olabilecek bir şey değil. Bu ülkeyi dağını, taşını, toprağını, ağacını, çiçeğini, böceğini ama ille de insanını sevecekseniz onu korumakla mümkün bu ancak. Bu yalanlara hizmet etmekle değil, siyasetin doğru tarafında durmakla, siyaseten olmayacak şeylere ayak diremekle ancak mümkün. Gerekirse bu uğurda can vermekle mümkün. Bundan tam 10 yıl önce 31 Mayıs tarihinde o dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın Artvin'e yapacağı bir ziyaret öncesinde düzenlenen protesto gösterisi sırasında yoğun biber gazına maruz kaldığı için hayatını kaybeden emekli bir öğretmene Metin Lokumcu'ya adanmıştır bu yayın. Metin Hoca'nın son görüntüsü bu gördüğünüz. Onun görüntüsünün son kez tespit edildiği hal. Elindeki limon var ya, 2 sene sonra Gezi'de insanların gözlerinin yanmasına engel oldu. Ama onunla birlikte onun anlattığı hikaye bugün pek çok kişinin ne kadar ağır yalan söylediğinin göstergesi aynı zamanda. Adli tıbbın ölümünün hemen ardından Palas Pandras düzenlediği raporda bu insanın akciğer sorunu olduğu, daha önce yaşadığı bir takım sorunlar nedeniyle öldüğü söylendi. Yalandı. Çünkü Türk Tabipleri Birliği üzerinde hemen yapılan ikinci bir otopsinin ve geçmiş raporlarına dayanılarak düzenlenen yeni bir raporla herhangi bir akciğer rahatsızlığı olmadığını, herhangi başka bir rahatsızlığa sahip olmadığını, yoğun biber gazı sıkıldığı için hayatını kaybettiğini gördü. Bu kadar mı? Hayır, bu kadarla kalmadı elbette. Çünkü burada Metin Lokumcu ile ilgili olarak hepimizin bilmesi gereken, onun fotoğrafına bakın, benim yüzümü görseniz bir şey değişmeyecek çünkü. Hemen aynı gün Tayyip Erdoğan, dönemin başbakanı, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye'de Hedef 2023 toplantı sırasında bir tanesi de kalp krizi geçirerek kimliğini bilmiyorum, üzerinde durmaya da gerek duymuyorum, kalp krizi sonucu ölmüş ifadesini kullandı. Metin Lokumcu, Ruşen'in akrabası Ruşen Çakır'ın, daha önce anlattı Ruşen bunu. Ama daha önemlisi, Ruşen Tayyip Erdoğan'la katıldığı bir toplantıda 10 Haziran 2011, bu önemli, 10 Haziran 2011, yani bu olaydan bir 10 gün sonra yaşanmış bir televizyon programı. O televizyon programında Ruşen, Başbakan Tayyip Erdoğan'a bu soruyu net bir şekilde sordu. Dedi ki, benim akrabam o. Benim akrabam. Ama bunun ötesinde beni de, ailesini de en çok kıran şey orada kurduğunuz cümlelerdi. Erdoğan'ın sözlerini dikkatli dinleyin. Ben öncelikle tabii sizi, akrabanız olması sebebiyle başsağlığı olsun diyeyim. Ama size bazı resimleri inşallah arkadaşlarım ulaştırsınlar, bir de ses kasetlerini ulaştırsınlar. Görüntüler açık, görülüyor zaten. Anlattıklarının tamamı hikaye. Tamamı hikaye söylediklerinin. Ama medya kontrole girmeye başlamış ya, çok rahat sallıyor o yüzden. Çok rahat söyleyebiliyor. O ses kasetlerini dinlediğiniz zaman, bir de o resimleri gördüğünüz zaman acaba emekli bir öğretmene bunlar yakışır mı diye, herhalde siz de akrabanız da olsa hakkımızı teslim etmeniz gerekir diye düşünüyorum. Ruşen bunun üstüne diyor ki, ama öldü efendim. Öldü. Ben bilmem. Ben sadece şunu söylüyorum. Çünkü bu noktada ben böyle bir emekli öğretmene o ifadeleri yakıştırmam ve elinde taşla bir emekli öğretmen görmem. Çünkü o taşların karşısında ben varım. Ben size bir daha göstereyim mi o taşların karşısında kimin olduğunu? Bakın, taşı görüyorsunuz şu anda. Gördünüz mü taşı? Biz bundan 2 sene sonra Gezi'yi yaşadık. Hani dedim ya, Erdoğan'ın da içinde bulundu, hali hazırda sürükleyicisi oldu. İçinden bazı parçaların koparak hesapta muhalefet partileri oluşturduğu, Gelecek ve Deva partilerinden bahsediyorum. Cemaatle kol kola yüründüğü, sonra ayrılındığı dönemde onları bir araya getiren tek zamktır bu. Gezi, Gezi karşıtlığı. Gerekçesi böyle bir yalanın üzerinde bir daha asla birleşemeyecek olmaları. Yalanın hangisini tutarsanız tutun, ister Sedat Peker'inkini tutun, ister Binali Yıldırım'ınkini tutun, isterseniz NTV ekranında söylenen bu yalanı, aynı NTV hafta sonu İstanbul'un simgelerinden biri diye sokuşturulan o iğrenç kuleyi haber yaptı ya. İşin geldiği noktayı görün diye söylüyorum size. Ama yalanın hangisini tutarsanız tutun, denizde sadece salya yok artık Türkiye'de. Gerçekten inanın bu sözüme, denizde salya yok. Siyaseti gırtlağına kadar salya basmış durumda. Deniz temizlenir. Emin olun temizlenir. Siyaset temizlenir mi? İşte ben ondan o kadar emin değilim. O hatta olabileceğine de çok ihtimal vermiyorum. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha söylemek istiyorum. Bu yayın 31 Mayıs 2011 tarihinde Artvin'de dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın yapacağı bir seyahat öncesinde düzenlenen protesto gösterisinde ülkenin, ilinin, kendi çevresinin ağacına, deresine, taşına, toprağına, yaprağına, böceğine sahip çıkmak için orada düzenlenen gösteriye katılan ve ardından yoğun biber gazı kullanıldığı için hayatını kaybeden Metin Lokumcu Hoca'nın, Metin Hoca'nın acısı hatırasına atfedilmiştir. Onun için yapılmış bir yayındır. Benimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir saat sonra görüşeceğiz.